Ayrım 6. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 66. Kararsızın Öyküsü. İçimizden biri bir kağıt çekiyor, kaldırıp aynada kendine bakarcasına bakıyor kağıda. Gerçekten de kupa şövalyesi tıpatıp kendisi. Benzerlik yalnızca kaygılı yüzü, fal taşı gibi açılmış gözleri, omuzlarına kadar inen ak saçları değil. Nereye koyacağını bilemeyip boyuna masanın üstünde dolaştırdığı elleri de aynı resimdekiler gibi. Tek fark resimde şövalye sağ elinde bir türlü dengeleyemediği koskoca bir kupa taşıyor. Sol elinin parmaklarının ucuyla da atının yularlarını tutuyor. At da neredeyse düştü düşecek. Engebeli arazide ayaklarını bir türlü sıkı sıkı yere basamaz gibi bir hali var. Bu kağıdı bulduktan sonra genç adam elinin altına gelen kağıtların hepsinde sanki özel bir işaret görüyor ve kağıtları sırayla masaya koyuyor. Sanki bir kağıttan ötekine bir örgüyü izliyormuşçasına. Kupa sekizlisi ile değnek onlusundan sonra yerine göre aşk, aşık ya da aşıklar adı verilen arkanayı açarken yüzünün aldığı üzüntülü ifade onun sıcak ve boğucu bir şölende canı sıkılıp ormanda hava almaya iten bir aşk derdi varmış düşüncesini uyandırıyor. Hatta şöleni ve kendi düğününü bırakıp nikah günü ormana kaçan bir kuş olduğu. Belki de yaşamında iki kadın var ve hangisini seçeceğini bilemiyor. Resimde de öyle değil mi? O zamanki sarışın haliyle iki kadın arasında duran resmi de onu böyle gösteriyor. Kadınlardan biri elini onun omzuna koymuş, arzu dolu gözlerle gözlerine bakıyor, öteki ise yanıp tutuşurmuşçasına kösnül bir hareketle bütün gövdesiyle ona sürtünüyor. O ise ne yana döneceğini bilemiyor. İki kadından hangisini eş olarak seçmesinin uygun olacağına tam karar verecekken, ötekinden pekala vazgeçebileceği kanısına varıyor. Sonra ötekini yeğlediğini fark ettiğinde ilkini yitirmiş oluyor. Bu, bir o yana bir bu yana gidip gelme sırasında değişmeyen tek düşüncesi, her ikisinden de vazgeçebileceği. Her seçim bir vazgeçmeyi gerektirdiğinden, seçmekle bırakmak arasında hiç fark yok. Ancak bir yolculuk onu bu çıkmaz sokaktan kurtarabilir. Genç adamın şimdi masaya koyduğu tarot, kuşkusuz araba arkanası olacaktır. İki at, ormanın engebeli yollarında görkemli arabayı çekiyor, genç adam her zamanki gibi dizginleri gevşek bırakmış, böylece bir yol ağzına varıldığında seçim atlara kalıyor. Değnek ikilisi bu iki yolun kesiştiği noktayı işaret ediyor. Atlardan biri bir yana, öteki öbür yana çekiyor. Resimde tekerlekler birbirinden o kadar uzağa çizilmiş ki yola dikey gibi duruyorlar. Bu da arabanın durduğunun göstergesi. Ya da hareket ediyorsa durmuş kadar olacaktı. Hani bazen insan önünde göz alabildiğine uzanan yollardan uçar gibi geçer, yüksek dağları, derin koyakları aşar, canının çektiği yere gitme olanağı vardır da her yer hep aynıdır. İşte bizim şövalyeyi de orada yapmacık bir kararlılık edası ve utkulu bir araba sürücüsünün kendinden emin hali içinde resmedilmiş görüyorduk. Ama o ikilemi hep yanı sıra taşıyordu. Tıpkı pelerininin üstündeki, gözleri ayrı yönlere bakan iki maske gibi. Hangi yolu seçeceğine karar vermesi için işi şansa bırakmaktan başka çaresi yoktu. Para prensi de genç adamı havaya madeni bir parayı atarken gösteriyor, yazı mı tura mı? Galiba ne biri ne öteki. Para yuvarlanıp gidiyor ve tam iki yolun ortasındaki yaşlı bir meşenin dibinde çalılıkta duruyor. Değnek birisiyle genç adam hiç kuşku yok ki bize bu yoldan mı ötekinden mi gideceğini bilemediğinden son çareyi arabadan inip budaklı ağaca tırmanmakta bulduğunu ama orada da çatal çatal olup ikiye ayrılan dalların kendisini seçim sorunuyla karşı karşıya bıraktığını anlatmak istiyor. Hiç olmazsa bir daldan ötekine yukarı tırmanarak daha uzağı görebilmeyi, yolların nereye gittiğini anlamayı umuyor. Ama altındaki yapraklar sık, yolun ucu hemen gözden yitiyor ve gözlerini ağacın tepesine doğru kaldırdığında ışığa karşı duran yaprakları binbir renkle parlatan güneş gözlerini kamaştırıyor. Yeri gelmişken tarotta görülen iki çocuğun ne anlam taşıdığını da açıklamak gerek. yukarı baktığında bizim delikanlının yalnız olmadığını fark ettiği anlamına geliyor olsa gerek, ondan önce iki yumurcak dallardan tırmanıp ağaca çıkmış. İkize benziyorlar, birbirinin tıpatıp aynısı, yalın ayak, sapsarı saçlı iki çocuk. Belki de bu noktada genç adam konuşup sordu. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada? Ya da tepeye ne kadar var? İkizler de anlaşılmaz bir takım işaretler yaparak resmin ufkunda görünen bir şeyi, güneş ışınları altında parlayan bir kentin surlarını gösterdiler. Ağaca göre bu surlar ne yana düşüyordu acaba? Kupa birlisi, surların arkasında yükselen bir sürü sivri kule, minare ve kubbesi olan bir kenti gösteriyor. Sonra belli ki kentin bahçelerinden, kafeslerinden, havuzlarından uç veren palmiye yaprakları, sülün kanatları, mavi ay balıkları vardı. İki yumurcağın bunların arasında koşup gözden yittiklerini canlandırabiliriz hayalimizde. Kent sanki pekala ulu ağacın tepesi de olabilecek bir piramidin tepesinde dengede duruyor gibi. Yani kuş yuvası misali en yüksek dallar arasına oturtulmuş, temelleri ağaçların üstünde biten bazı asalak bitkilerin aşağı sarkan kökleri gibi havada sallanan bir kent söz konusu. Kağıtları koyarken genç adamın elleri giderek daha ağır ve kararsız bir hal alıyor. Onun bu kararsızlığından yararlanarak biz de çeşitli tahminler yürütüyor, içimizden sessizce belli ki onun da aklından geçmiş olup şimdi bizim aklımızdan geçen sorular soruyorduk. Hangi kenti acaba burası? Her şey kenti olmasın, bütün yolların kesiştiği, bütün seçimlerin denk düştüğü, yaşam boyu beklenenle ele geçirilen arasındaki boşluğun doldurulduğu kent mi? Acaba kentte delikanlının bunları sorabileceği kim var? Diyelim ki delikanlı surun kemerli kapısından içeri girmiş, bir ucunda yüksek basamaklı bir merdivenin bulunduğu bir meydana gelmiş, merdivenin tepesinde de krallara özgü nitelikleriyle birisi, tahtında oturan tanrı ya da başı taçlı bir melek oturuyor olsun. Omuzlarının arkasında tahtın arkalığı ya da kötü çizilmiş bir çift kanat olabilecek iki çıkıntı görülüyor. Genç adam sormuş olmalı, bu kent senin mi? Hayır senin. Bundan daha iyi bir yanıt olamazdı delikanlı için. Burada bütün dileklerin gerçekleşir. Ama böyle hazırlıksız yakalanıveren delikanlı anlamlı bir dilekte bulunabilir mi hiç? Zaten oralara kadar tırmanmaktan kanter içinde kalmış, herhalde sadece şöyle demiştir. Susadım. O zaman tahta oturan melek parmağıyla bomboş meydanda birbirinin eşi iki kuyuyu gösterip hangisinden içmek istiyorsan seç demiştir. Yüzüne bakar bakmaz anlaşılacağı gibi bizimki bir kez daha ne yapacağını şaşırmış durumda. Tahta oturan yüce varlık bu kez terazi burcunun tepesinden kararları ve dengeleri gözeten meleğin simgeleri olan bir kılıçla bir terazi çıkarıyor ortaya. Demek ki her şey kentinde bile seçim yapmak bir seçimi ve bir reddi gerektiriyordu. Bir şeyi alıp kalanından vazgeçmeyi. O zaman geldiği gibi dönüp gitse daha iyi. Ama arkasını dönünce meydanın iki yanında karşılıklı iki balkona çıkmış iki kraliçeyi görüyor. Yüzlerine bakar bakmaz hangisini seçeceğini bir türlü bilemediği iki kadını tanır gibi oluyor. Delikanlının kentten çıkmasını engellemek için nöbet tutuyor gibiler. Gerçekten de biri sağ elinde, öteki ise hiç kuşkusuz simetri amacıyla sol elinde kınından çekilmiş birer kılıcı sıkı sıkıya tutuyor. Durun bakayım, birinin elindeki kuşkusuz kılıç ama ötekinin elindeki galiba bir kas tüyü ya da kapalı bir pusula, belki bir flüt, yoksa bir kağıt keseceği mi? Öyleyse kadınlar kendisini bulması gereken gencin önünde açılan iki ayrı yolu işaret ediyorlar. Biri hep saldırganlığı, kestirip atmayı gerektiren tutkuların yolu, öteki ise düşünmeyi ve yavaş yavaş öğrenmeyi öneren aklın yolu. Kağıtları sıralayıp gösterirken genç adamın elleri, kah olaylar dizisindeki kararsızlıkları ve gidip gelmeleri gösteriyor, kah daha önce oynanmış olup bir başka oyun için saklayabileceği her tarota hayıflanıp kıvranıyor, kah kayıtsızlık göstergesi hafif hareketlerle deviniyordu. Bunun anlamı şuydu, Nasıl destede kupalar aralarında en küçük bir fark olmaksızın yineleniyor, nasıl tek biçimlilik dünyasının nesneleriyle yazgıları karşısına birbirinin yerine geçebilecek değişmez nesneler ve yazgılar olarak çıkıyorsa, bütün tarotlarla bütün kuyularda birbirinin aynısıdır ve karar verdiğini sanan kişi olsa olsa kendini aldatır. Bedenindeki susuzluğa ne bir kuyunun ne de ötekinin yeteceğini nasıl anlatmalı? Onun istediği bütün kuyu sularının aktığı ve bütün nehirlerin dökülüp birleştiği sarnıç, yıldız ya da yıldızlar adı verilen arkan ada betimlenen deniz. Karışık birleşimle denize atılan bütün iyi şeylerin utkusu olarak yaşamın su kökenlerinin kutlandığı deniz. Çıplak bir tanrıça, susayanlar için serin yere konmuş, kim bilir hangi meyve sularının bulunduğu iki sürahiyi alıp, güneşin kavurduğu bir çölün sarı kumları dört bir yana savrulmuş, çakıllı kıyıya boşaltıyor ve o anda çölün ortasında taşkıran otları bitiyor, kalın çiçekli dallar arasında bir kara tavuk ötmeye başlıyor. Yaşam bozulup giden maddeyle dolup taşıyor. Deniz kazanı, atomları, milyarlarca yıldır burada süt rengi gökte de açıkça görülen patlamalarının havanlarında ezen takım yıldızlarının içinde süregelen şeyi yineleyip duruyor. Genç adamın kağıtları sertçe masaya vurmasından sanki şöyle bağırdığını duyar gibi oluyoruz. Denizi istiyorum, denizi. Sahip olacaksın denize. Semavi gücün bu yanıtı olsa olsa bir felaketi haber veriyor olabilirdi. Okyanusların, dağlara sığınıp tepelerindeki aya karşı uluyan kurtların ayaklarına dek yükselerek terk edilmiş kentleri örteceğini, bu arada kabuklu deniz hayvanları ordusunun denizin derinliklerinden ilerleyerek yeryüzünü yeniden kuşatacaklarını. Ağacın tepesinde çakan ve havada asılı kentin bütün surlarıyla kulelerini çökerten bir yıldırım, genç adamın ağır hareketlerle ve korku bürümüş gözlerle açarak bizi hazırladığı daha da tüyler ürpertici bir görünümü aydınlatıyor. Tahta oturan ulu kişi ayağa kalkıyor ve değişip bildiğimiz biri olmaktan çıkıyor. Arkasında açılan şeyler artık meleğin kanatları değil, yarasanın bütün gökyüzünü karartan kanatları. İfadesiz gözleri kısılıp şaşılaşmış. Tacından boynuzlar uç vermiş, sırtındaki pelerin kayarak ortaya, kolları ve bacakları hayvan pençeleri gibi uzamış, çıplak bir er dişi bedeni sergiliyor. Sen bir melek değil miydin? Çizgilerin çatallandığı noktada yaşayan meleğim. Her kim bölünmüş şeylere tırmanırsa bana rastlar. Her kim çelişkiler kuyusuna inerse karşısında beni bulur. Ayrılmış olanı yeniden birleşmeye kalkışan, yanağında benim yapışkan kanadımı duyar. Ayaklarının dibinde yeniden güneş ikizleri belirmiş, yüz hatları yarı insanı, yarı hayvanı andıran iki yaratığa dönüşmüşler. Boynuzları, kuyrukları, tüyleri, pençeleri, balık pulları var ve iki uzun telle ya da göbek bağıyla o yırtıcı yaratığa bağlılar. Aynı şekilde her biri olasılıkla resmin dışında kalan daha küçük iki şeytana hükmediyor. Böylece daldan dala, büyükten küçüğe dizilmiş kara kanatlı hayvanların, yarasalar, baykuşlar, hüthüt kuşları, pervaneler, eşek arıları, küçük sinekler, kınat çırpışı arasında rüzgarın büyük bir örümcek ağı gibi sallandırdığı bir teller ağı gerili duruyor. Rüzgar mı yoksa dalgalar mı? Kağıdın arka planında görülen eğri çizgiler denizin ağacın tepesine dek yükseldiğini ve bütün bitki örtüsünün yosunlarla dokunaçların dalgalanması içinde yok olduğunu gösteriyor olabilir. İşte seçim yapamayan adamın seçimi böyle yerine getiriliyor. Şimdi deniz onun artık. Baş aşağı batıyor suya. Denizin derinliklerindeki mercanlar arasında salınıyor. Okyanusun bulanık yüzeyi altında suyun ortasında yüzen yosunları ayaklarından asılmış ve yeşil saçları sarp kayalıklı dik uçurumları süpürüyor. Ünlü ama nesneleri sınıflandırıp adlandırışı pek de güvenilir olmayan falcı madam Sosostris'in Lilloyd şirketinin seçkin görevlisinin özel ve genel geleceğini okurken boğulan Fenikeli denizciyi gördüğü kağıt buydu demek. Eğer bütün istediği kişisel kısıtlamadan kategorilerden, rollerden kurtulmak, moleküllerde gümbürdeyen gök gümbürtüsünü, ilk ve son tözlerin karışımını duymak idiyse, işte dünya adı verilen Arkana'yla önünde açılan yol, çevresini çok biçimli Zeus'un değişik görünümleri kuşatmış, başı taçlı Venüs, bitkilerin göğünde dans ediyor, bütün türler ve varlıklar ve bütün insanlık tarihi, değişimler ve evrimler zincirinin rastlantısal bir halkasından başka bir şey değil. Artık tek yapması gereken, hayvansal yaşamın evrime uğradığı, aşağı yukarısı belli olmayan kader çarkının büyük dönüşünü ya da son deprem arkasında olduğu gibi yıkımdan, yer yuvarlağının ortasında bütün unsurların eridiği kızgın ateşe kadar inişten, tarot destesini yeniden karıştırıp, gömülü tabakaları yüzeye çıkaracak büyük felaketleri bekleyişten geçen daha da uzun dönüşü tamamlamak. Titreyen eller, erken ağarmış saçlar, talihsiz masa arkadaşımızın başından geçenlere bakılınca hiç sayılırdı. Aynı gece bedeni parça parça edilmiş kılıç, yanardağların kraterlerinden girip, yeryüzünün bütün dağlarından geçmiş, kaya kristallerinin para, kesin devinimsizliği içinde sonsuza dek tutsak kalmak tehlikesini atlatmış, ormanın değnekler sancılı filizlenmesi aracılığıyla yeniden yaşama dönerek, kendi insan biçimine yeniden kavuşmuş ve at üstündeki para şövalyesi oluvermişti. Ama kendine gelir gelmez ormanda karşılaştığı gerçekten o muydu yoksa bir ikizi mi? Kimsin? Ben senin vazgeçtiğin kızla evlenmesi, yol ağzında seçmediğin yoldan gitmesi, bıraktığınız kuyuda su içmesi gereken kişiyim. Bir seçim yapmamakla benim seçimime de engel oldun. Nereye gidiyorsun? Senin karşına çıkacak olanı değil, başka bir hana. Bir daha nerede göreceğim seni? Senin asılacağın dar ağacından başka bir dar ağacında sallanırken. Elveda. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.